Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Tatil konuşacağız bugün. Şimdi insanların çoğu reklamlarda da aynı şey söyleniyor. Tatil için yaşıyoruz deniyor. Bütün bir yıl boyu pek çok sıkıntıya katlanıyoruz. Biraz para biriktirelim ya da tatile gidelim ve onun taksitlerini ödeyelim diye. Vazgeçilmez gibi oldu. Eskiden nasıldı tatil kavramı, ne zaman hayatımıza katıldı? Biraz bundan bahsedelim.
Evet, tatil Arapça bir kelime. Başka bir kelimeyle de alakası var. Atalet. Atalet kelimesiyle tatil aynı kökten geliyor. Utle, boş durmak demek, yani çalışmamak. Bir şeyi tatil etmek var zaten, biliyorsun. Mektebi tatil etmek var. İşi tatil etmek var yani. Ama biz burada insanların sosyal hayatında yer alan tatilden, evet, bahsediyoruz. İşi bıraktıkları, eğlendikleri, dinlendikleri, gezdikleri, boş vakit geçirdikleri.
Pek atalet değil aslında ama o da ayrı,
evet,
bir yorgunluk.
Evet, yani yorgunluğun adını tatil koymuş. Aslında öyle oluyor. Aslında öyle oluyor. Bilhassa bizim şimdiki hayatımızda tatil günleri, hele mahdut tatil günleri, bir yorgunluktan ibarettir. Hatta insanların çalışma zamanında bile maruz kalmadıkları bir yorgunluktan ibarettir. Düşünün, hafta sonu tatilleri, alışverişler, gezmeler, AVM'ler, şunlar bunlar derken bir başka yorgunluk. İnsanların senelik izni 15 gün, 20 gün, bir ay, neyse herkesin statüsüne göre, bunlar mutlaka bulundukları şehri terk etmek manasına geliyor. Ya bir tatil beldesine gitmek, deniz kenarı veya dağ, veya memleketine gitmek, ısım akrabasını, eşini, dostunu ziyaret etmek şeklinde oluyor. Bunun hepsi bir sıkıntı. Yani sefer azaptan bir parça, sefere gidecek, orada kalacak, kalacağı yeri ayarlayacak, masraf edecek. Bunların hepsi tatilin aslında çok kişi için bir kabus. Hele bir de onun gidişi ve dönüşü, düşünürseniz yollar, trafik vesaire vesaire. Tatil bir dinlenmeden ziyade bir kabusa dönüşüyor. Tabii tebdili mekanda ferahlık vardır, değişiklik mutlaka insana faydası var ama yorgunluğu da yanına kâr kalıyor. Bu tatil mefhumunun bizim hayatımıza girişi çok yenidir. Hı hı. Dünyada zaten insanların hayatına girişi çok yenidir.
Seyahat ve tatil aynı şey mi?
Seyahat ve tatil aynı şey değil ama zamanımızda umumiyetle artık bir arada mütalaa ediliyor. Hı hı. Tatil dendi mi seyahat, seyahat dendi mi umumiyetle tatil, hı, akla geliyor. Ama mazide tabii ki böyle değil. Seyahatler elbette ki var. Çok çeşitli maksatlarla yapılan seyahatler var. Ama bunlar bir tatil olarak görülmüyor. Bunlar bir, hı hı, zaruri işin neticesi olarak görülüyor. Ya bu bir ticarettir, ya bir dini seyahattir, veya bir ölüm, hastalık ziyaretidir. Ama insanların çok fazla seyahate ihtiyacı yoktur. Çünkü herkes doğup büyüdüğü yerde yaşamaktadır. Hısım akrabası, annesi, babası, kayınpederi, kayınvalidesi oradadır. Geçim kaynakları oradadır. Bir orta çağ, yeni çağ insanına, ister Anadolu'da, ister İstanbul'da, ister Avrupa'da olsun, bulunduğun kasabadan, köyden kalk da çok uzaklarda, dilini, örfünü bilmediğin yerlerde maişet ara, orada geçim yapmaya çalış, ticaret yap, para kazan. Bunu söylediğiniz zaman çok kişi bunun bir kötü bir şey kabul ederdi. Hı. Ancak çok nadir macera perest insanlar veya bugün artık ileri görüşlü olarak değerlendireceğimiz çok nadir sayıda insan bunu yapmışlar. Bu seyahatleri, yani ticari seyahatleri yapmışlar. Bunun arkasından zevk seyahatleri geliyor. Yani insanların belli bir hayat seviyesine eriştikten sonra farklı yerleri görme arzusu hasıl oluyor. O zamana kadar ticaret maksadıyla veya sıhhat, işte veremlidir de sanatoryum muadili bir dağ kasabasında oturur veya kaplıcaya gider, orada kür yapar. Bunlar vardı o zamana kadar. Hiçbir zaman seyahat, gezme şeysi yoktu. Bunu ilk keşfedenler zannediyorum İngilizler oldu. İngilizler tüccar millet, bakkal millet. Aynı zamanda bütün dünyada bir sömürgecilik kurmuşlar. Aynı şekilde Hollandalılar. Bunlar ilk defa dünyada seyahat maksatlı seyahati tatbik eden insanlardır. Yani bu seyyahları bir tarafta tutuyorum. Onlar istisnai insanlar.
Yazmak için gidenler, görmek için gidenler.
Sefaret için gidenler, elçilik için gidenler. Veya dini sebeplerle işte hacca gidenler, Kudüs'e gidenler veya işte ticaret için giden tüccarlar, onların maksatları sadece ticarettir ama ilk ticaret kapılarını da gene onlar açmışlardır. Yani gittikleri yerin gidilebilecek yerler olduğunu anlatan gene bu seyyahlar, yine bu elçiler, yine bu tüccarlar olmuştur. Yani oralarda da insanların olduğunu ve oradaki insanların dışarıdan gelenleri yemediklerini, orada da insanların yaşadığını, orada da yiyecek içecek bulunduğunu, hava olduğunu insanlara anlatmışlar ve insanlardaki korkuyu yenmişlerdir.
Şimdi bu bilgilere ihtiyaç var. İnsanlar gidiyorlar, geziyorlar. Gitmeden önce ne yapmalıyım sorusunu çok araştırıyorlar. Ama o zamanın insanı için bu bilginin aslında bir değeri de yok. Orada yeneni bulup da yiyemezsiniz. Evet. Onun gördüğünü bir fotoğrafla, aa ne kadar güzelmiş diye yorumlayamazsınız. Evet. Aslında şimdi onların yaptıklarına baktığımızda ciddi anlamda bir macera perest söyleyebiliriz.
Kesin maceradır. El yordamıyla bu işi gerçekleştirmişler. El yordamıyla seyahat kültürünü başlangıcı önderleri, liderleri olmuşlardır. Bu seyahatler daha ziyade kuzey memleketi insanlarının, işte Hollandalı, İngiliz ve bilhassa İngilizlerin Avrupa'nın güneyine gidişiyle başlıyor. Bilhassa Fransız sahilleri, İtalyan sahilleri, İspanya'nın Akdeniz sahilleri, bu hatta da zamanla Yunanistan sahilleri ve ardından Osmanlı Devleti'nin sahilleri, Kuzey Afrika, Mısır sahilleri, bu İngilizler başta olmak üzere Kuzeylilerin güneş görmek ve icabında denize girmek için seyahat yaptıkları yerlerdir.
Sıcak sular.
O zamanlar çok fazla denize girme kültürü yok. Yani denize girmek, deniz banyoları çok yaygın değil. Hı hı. Ama deniz kenarına gitmek, orada yaşamak çok istenen bir şey. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi havanın mutedil oluşu. İkincisi devamlı güneşin oluşu. Üçüncüsü deniz havasının bilhassa sinirleri yıpranmış olan insanlara, oradaki yotun iyi gelmesi. Ve deniz kenarında yaşayan kimselerin bilhassa güneyde, işte Côte d'Azur'de, Fransız Rivierası, İtalyan Rivierası'nda insanların bundan müspet intibalarla döndükleri ve birbirlerine anlattıkları sosyal hayatta böyle bir yol açmıştır. Ve her sene artık ilkbahardan itibaren kış başlangıcına kadar Akdeniz'in bütün sahilleri.
Ama bu da yine ekonomik gücü yüksek insanlar için geçerli.
Tabii bu sureti katiyede zenginler ve burjuvalar içindir ve soylular içindir. Yani halkın böyle bir seyahat yapması, öyle öyle böyle bir tatil yapması zaten tasavvur edilemez, düşünülemez. O belli bir şey ama zaten her zaman rafine hayatı, konforlu hayatı zenginler yaşamıştır. Bu zenginler eskiden soylular ve tüccarlardı. Sonra soylular fakirleşti. Sadece ticaret ve başka sebeplerle zengin olanlar bu işi yapmaya başladı ama 1950'lerden sonra artık dünyadaki ekonomik ve sosyal hayat o kadar değişti ki belli şeylerin maliyetleri düştü. Haberleşme çok arttı, ulaşım çok artınca rağbete göre arz da fazla olduğu için bunların maliyetleri düştü. Ve artık orta halli insanların da tatil yapabilmesi, başka yerlere seyahat edebilmesi, otomobil alabilmesi, hatta yurt dışına gidebilmesi vakayı hadiyeden oldu. Hı hı. Eskiden çok nadirdi bir insanın yurt dışına gidebilmesi. Bizim memleketimiz için söylüyorum. Yurt dışına giden insanlar parmakla gösterilirdi. Yurt içinde de yazın izni olduğu zaman efendim tatile giden, deniz kenarına giden, Uludağ'a kayağa giden insanlar çok nadir atlandı.
Bunlar onlar hatta da yine ekonomik gücü.
Gazetelerin sosyete sayfalarında ismi geçen zenginler, eski servet sahipleri, tüccarlar, iş adamları bunlardı. Yani halkın böyle bir şey hem kültüründe yoktu hem imkanları yoktu o zamanların şartlarında. Bizde de 1980'lerden sonra bu şey değişti. Yani 1950'lerde dünyada, 80'lerden sonra bizim memleketimizde bu yapı değişti artık. İnsanların sosyal refahı arttı. Ve büyük ölçüde pek çok imkanlardan gene kendi imkanı nispetinde, şartları nispetinde istifade etme imkanı doğdu. Bu bugün turizm dediğimiz seyahat, tatil mefhumu bizim kültürümüzde çok fazla yok. Çünkü zaten tatil diye bir şey yok. Bir kimse memursa ki Osmanlı Devleti'nin memur sayısı çok az. Bunları zaten mesaileri esnektir. Her memur sabah 8'de akşam 5'e kadar belli bir yerde durmak mecburiyetinde zaten değildir. Belli zamanlarda, bayramlarda tatil edilir. Çünkü insanların bayramda hususi hayatı vardır. Tatiller umumiyetle bu gibi mühim günlerde cereyan ediyor.
Yıllık tatil yıllık dediğimiz tatil kavram yok aslında.
Yok, yıllık.
Yani insanlar sürekli çalışıyorlar.
Çalışıyorlar ama esnek bir şekilde çalışıyorlar. Böyle gece gündüz yorgun argı öyle bir şey yok. Herkesin mesela İstanbul memurları için söylüyorum. Oturdukları yere göre mesai saatleri değişebiliyor. Adalardan gelen, karşıdan gelenlerin mesai saatleri daha opsiyonel olabiliyor.
Kimse demez mi mesela? Niye orada oturuyorsun taşın adadan.
Demiyor.
Olma adadan
demiyor.
Memur.
Ama insanların orada oturması evet haklısınız ama buna tolerans gösteriyor sosyal hayatı. Yani oradan taşın yani, orada oturma demiyor.
Şimdi buna işverenin hayır demesi bir yana, çalışanlar arasında da husumet sebebi olur gibi geliyor bana. Yani ben yakın oturuyorum diye bunun tam cezasını tersine, ben mi çekeceğim?
Tam tersine onlara acıyorlar, uzakta oturanların. Çünkü gitmek gelmek o kadar zor ki zaten orada oturmanın getirdiği bir müsibet var. Onun karşılığında da yani işi biraz az olsun dönüyor. Yalnız biraz evvel söylediğim gibi eskiden iş mühimdi. Mesai değil. Yani bütün zaten memur sayısı çok az. Memurların yaptığı iş kendilerine havale edilen evrakları hazırlamak. Onlara belli bir gün veriliyor. Şu güne kadar bu evrakı hazırlayacaksınız. Onun için pek çok memur bunu torbalara koyup evine götürüyor, evinde hazırlıyor. Yani bir de işin böyle bir hususiyeti var.
Yani aslında
var.
Her gün gidilip gelinen bir yolda değil o.
Değil, mecbur da değiller. Gidiyorlar ama mecbur da değiller. Belki sandalyemizi kimse kapmasın diye gidiyorlardır. Ama dediğim gibi herkesin evrakı var, torbaları. Bunu hazırlayıp zamanında verdiği zaman işini yapmış oluyor. Ama tabii postane memurları gibi, subay gibi belli zamanlarda, belli yerde bulunması gereken insanlar elbette ki olmuştur. Gelelim hususi çalışanlara. Hususi çalışanlar ya işçidir ya işverendir. İşverenler yani tüccarlar, dükkan sahipleri zaten esnafın zaten tatil diye bir mefhumu yoktur. Haftanın 7 günü onlar çalışırlar. Cuma'nın tatil olması bizde Sultan II. Mahmut devrinden sonradır.
Tam gün müdür tatil?
Tam gün tatildir Cuma günü.
Hiç açılmaz mı dükkanlar?
İşleyen açabilir. Dükkanlara mecbur değil, memurlara mecburiyet. Memurlara mecburiyet ve işçilere haftada bir gün izin verme mecburiyeti var. Yani herhangi devamlı çalışan işçiler haftada bir gün izin yapar.
O gün de Cuma'ya denk
olmayabilir
geliyor.
Olmayabilir Cuma. Başka gün de olabilir. Hadisenin ama bir gün verilecek. Memurlar bir gün Cuma tatil yaparlar. Mektepler o zamana kadar iki gün tatil idiler. Mektepler tatili eskiden beri yaşadılar. Onlarda iki gün tatil vardı. Umumiyette Perşembe, Salı. Birisi mektep talebelerinin hususi işlerini görmesi. Diğeri işte notlarını kopyalamaları ilahir bunun içindi. Daha sonra Cuma tatil kılınınca mektepler Perşembe Cuma tatil kılındı iki gün. Memurlar Cuma günü tatil kılındı. Bunun dışında işçilere bir gün izin verildi. Bunu işveren takdir edecek. Dükkan sahiplerinin ise mecburi dükkan kapatma diye bir şey mevzubahis değildir. Dükkan sahibi haftanın 7 günü dükkanını açar. Çünkü tatil zaten saçma bir şeydir dükkanların kapanması.
Yani, ama şu anda mesela bazı iş kolları için bazı günler dükkanını kapatmak
mecburi değil. Şu anda kanun var. Evet. Cumhuriyet'ten sonra çıkan tatil eşkal kanunu. Kanun var. Hafta tatili var. Dükkanlar kapatmak mecburiyetinde. Bazı dükkanlar hususi izin alarak açıyorlar. Ama bu çok mantıksız bir şey. Hafta tatili umumi ise hafta tatili olan insanlar alışveriş de yapacaklar. O zaman dükkanların kapalı olmasına saçma bir şey olamaz. Yani ben dükkanların kapalı olmasını zaten anlamamışım. Çünkü kendi adamın dükkanı. Evet. Yani isterse 7 gün kapatır. İsterse 3 gün kapatır. Mecburiye olması
çok... Peki kapatana da niye kapattın, açmadın dükkanını diye bir ceza var mı?
Ceza yok, hayır, hayır yok. Mamur mahrum kalır o günkü karından.
Cezayı kendisi.
Ama bugün öyle değil. Bugün açarsa ceza alıyor.
Tabii evet. Mesela salı günleri kuaförler, berberler kapalı bazı mesela, semtlerde.
Mesela işçilerin vaziyetini iyileştirmek için haftada bir gün tatil verilmiş. Bu ayrı bir mesele. Şimdi hafta tatili mefhumu günümüzde şeye geldikten sonra bir de belli memurlara yılın bir haftası sıla-i rahim izni veriliyor. Osmanlılarda.
Ailesi
bu inisiyatife kalmış. Ailesi var. Gidecek ailesini görüp gelecek. Bu bir hafta oluyor veya inisiyatife göre 15 gün oluyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Kültürümüzde zaten öyle bir tatile, seyahate gitme mefhumu yok. Ancak halkın kendi hayatında bir tatil anlayışı var. Buna tatil demeyelim de yer değiştirme anlayışı var. İstanbullular yaz geldiği zaman hiçbiri evlerinde durmazlar. Hiçbiri demeyeyim de imkanı olanlar evlerinde durmaz. İstanbul rutubetli. Yazında o sıcak sebebiyle rutubetin fazla olduğu bir yerdir. Boğucu sıcaklarda insanlar oturamazlar. Onun için yaz başlangıcında İstanbul halkı sayfiyeye giderler. İstanbul'un iki türlü sayfiyesi vardır. Bir Boğaz sayfiyesi, iki Anadolu sayfiyeleri, köylük sayfiyeler. Hali vakti yerinde olanlar Boğaz'daki yalılara, kirayla veya kendi yalılarıysa mülken gider otururlar. Yazı orada geçirirler. Kışın niye oturmuyorlar? Çünkü Boğaz kışın oturulacak bir yer değildir. Çok rutubetli ve rüzgarlıdır. Yazın oturulacak bir yerdir. Rüzgar rutubeti götürür ve yazın çok elverişli olur Boğaz. Kışın oturamazlar. Kışın çok soğuk olur. Hatta Sultan Abdülhamit'in bile Dolmabahçe Sarayı'nı bırakıp yıldıza çıkma sebebi budur. Bu bayağı alayişli bir iştir. Memur olanlar, hele yüksek memur olanlar padişahtan izin alırlar sayfiyeye göçmek için. Sayfiye günü kararlaştırılır. Sayfiyeye önceden adamlar gönderilir. İşte aktarılır, temizlenir, tamir ettirilir, havalandırılır ve eksik eşyalar da öküz arabalarına, at arabalarına yüklenir ve bu şekilde
önceden
kayıklara, kayıklarla, o zaman Boğaz köylerine araba olmadığı için araba yolu çoğuna yoktu. Kayıklarla buraya göçerler ve yalıda oturan kişi eğer memursa tatil olmadığı için her gün vapurla veya kayıkla İstanbul'a veya gitmesi gereken günlerde mesaiye gider. İstanbul.
Ciddi bir iş.
Ciddi
yani.
Bir iş. Yani onun için zaten pek
kaçırdığınızı düşünün.
Şeyler istemezler. Hatta çoğu hafta içi konakta yatarlar.
Yazık o.
Şehirde hafta sonu
hanımlar için tatil de beylere eziyet.
Beylere eziyet. Zaten Kayserili öyle demiş. Kayseriler bağa göçerler. Anadolu'nun bütün halkı yaz gelince bağa göçerler. Hemen hemen. Anadolu kasabalarını ve şehrin hemen hepsinde. Hepsinde vardır bu. Yazın bağa, kışın şehirde oturmak. Bağ mevsimi bulundukları yerin coğrafyasına göre Mayıs, Haziran'da başlar. Eylül, Ekim'e kadar devam eder. Eylül'de biliyorsun üzümler devşirilir. Hı hı. Pekmezler yapılır ve ondan sonra artık iş biter.
Bağ bozumu.
Denkler toplanır, bağ bozumu. Ekim ayında artık herkes dönmüş olur. Mektepler de zaten açılmış oluyor. Şimdi Kayseri'ye demişler ki, Kayseri'nin de Erciyes Etekli'nin de çok güzel bağları vardır. Bağlar güzeldir. Aslında suyu yoktur ama taşıma suyuyla değirmen döndürürler ama güzel bağlardır, manzaralı havadar. Demişler ki, oh işiniz iş. Gene bağdasınız, sefa sürüyorsunuz. Adam demiş ki ne sefası? Sefayı bizim hanımla çocuklar, cefayı da benle kara kaçan çekiyoruz.
Yazık.
Her sabah eşeğe biniyor adamcağız. Kayseri'deki dükkanını açmaya geliyor. Ne yapsa eve memur...
Esnaf da olsa
dükkanını kapatamaz. Kapatamaz. Ondan mesela benim dedemler daha bağa hiç gitmezlerdi. İkisi de manifaturacı değil mi? Anne babam hem babam. Onlar şehirde otururlardı. Zaten sevmezlerdi de bağı ve bağ hayatını da. Sırf çocukların hatırı için arada bir gelirlerdi. Çokça onlar şehirde dururlardı.
Ama çocuklar ve hanımlar giderdi.
Mutlaka giderler. Yaşlılar evde kim varsa bağa gider. Bağda çok iş var ve havadar. İnsanlar bağı severler, hanımlar.
Tabii biraz da şey hani şehir hayatının
meşakkatten, sıkıntısından,
sınırlarından kurtuluyorsunuz. Evet,
daha rahat
hep
bağ
içinde.
Hayatı. Evet. Düğünler, dernekler, eğlenceler, kız görmeler, aşklar, her şey
bağda yaşanır.
Bağ zamanı oluyor yani. Hmm. Tatil zamanı oluyor şimdiki tabirle.
Uzun bir tatil.
Uzun bir tatil. Yani eğer mevsim müsaitse güney vilayetleri için söylüyorum. Mayıs'ta başlar, Ekim'de biter. Orta Anadolu'ya çıktığınız zaman Haziran'da
yılın
başlar,
yarısı.
Eylül sonunda biter. Neredeyse yılın 3 ayı, 4 ayı. Kuzeye çıktığın zaman belki 3 ay ama yine de 3 ay az değil. Yılın 4'te biridir. Bayağı bir zamandır bu. Bayağı bir zamandır. Bağ hayatı ciddi bir kültürdür. Helli bağ olmayabilir. Yalnız yanlış anlamasın dinleyicilerimiz. Üzüm bağı olmayabilir. Adı bağdır ama bağ demek bahçe demek zaten. Bağ bahçe. Biz şimdi bağ dedi mi üzüm asmalarının olduğu yere diyoruz. Hayır. Bağ bahçe demektir. Bahçe de onun küçüğüne derler. Bostan.
Hı hı.
Bostan da bizim kültürümüzde sebze ekilen yere derler. Farsça'da bostan bahçe demek. Burada meyve ağaçları olur. Burada tarla olabilir. Burada ekiliyor olabilir. Yani her şey mümkün. Bağ deyince sizin aklınıza üzüm asması gelmesin.
Ben daha yeşil bir şey.
Yeşillik olabilir. Hı-hı. Bostan veya hepsi olabilir. Bağ olmayanların köyleri vardır. Şehirlilerin mutlaka köyü vardır. Köy olmayan şehirliye acırlar. Hı. Yani köyü yok adamın.
Yazık.
Yazın gidecek bir yeri yok. Bütün Anadolu şehirlerinde bağ olmayanlar. Şimdi bazı şehirlerin etrafı bağlıktır. Şam da böyledir mesela. Kayseri de böyledir. Ama pek çok şehirde de bağ yoktur. Yakın köyler vardır. Şehirlerin yakın köyleri bağ hüviyetine geçer burada. Köye gidilir.
Önceden, nüfusu ona göre değişiyor. Yaz ve kış nüfusu.
Ona göre değişir. Bu bir hayattır. Ve bu şekilde devam eder. Konya'da en rağbetli damat namzedine şöyle met ederler. Türbe önünde evi, Meram'da bağı var.
Oo.
Yani bundan daha iyi birisi olamaz. Ve Konya yerlileri de böyle tasvir edilir. Nerelisiniz? Konyalıyım. Neresinden? Meram'da bağı, türbenin önünde evi olanlardan.
Maşallah.
Yani eski Konyalılar.
Tabii eski Konya türbe etrafında.
Etrafı. Meram'da şimdi birleşti. Eskiden dışarıda bağların olduğu yerdi. Meram bağları zaten.
Evet, meşhur.
Ankara'nın Gesi bağları, Kayseri'nin, Ankara'nın pek çok bağı vardır. Seyran bağları, Çinçin bağları, Esat bağları.
Şimdi o mahalleler bitti
artık. Lüks mahalleler
artık.
Oldu. Evet. Bunlar Ankara'nın mahalleleri. Ben Ankara'da iken Etlik, Keçiören gibi yerler Ankara'nın bağlarıydı. Mesela artık Seyran bağları, Çinçin bağları şehrin içinde kalmıştı benim zamanımda. Ama Keçiören, Etlik hala Ankaralıların bağ evleriydi. Çok orada bağ evi vardı. Bahçe içinde evler vardı. Şimdi, yazın orada otururlardı. Kışın orada oturamazlardı. Soğuktu çünkü.
Ama
Kalefer
şimdi artık
yok.
Normal şimdi yerleşime geçildi.
Şimdi oralar Ankara'nın en namlu mahalleleridir. Hı. O bağ evlerinden de tek tük kaldı şimdi. Yani her şehir böyle oldu. Pek çok şehirde eski bağlar şehirle birleşti. İstanbul'da bir şey daha anlatacağım tatil. Boğaz'da yalısı olmayanlar Erenköy, Kızıltoprak'tan itibaren Pendik'e kadar o sahil şeridinde veya içerlik yerlerde bağ evleri tutarlardı. Orası biraz daha Anadolu'ya benzer. Deniz kenarıdır veya değildir ama bağı vardır, bahçesi vardır, bostanı vardır. Daha bir köyvari, kırvari bir hayattır. İstanbullular onu da çok severler. Yani yalı hayatı biraz daha resmidir. Hatta yalısı olanlar yılın bir ayında da yine Erenköy, Göztepe tarafında bir köşk tutup orada oturmak isterler. Yani yalı bile
onlara... Tatil içinde tatil.
Tatil içinde tatil. Bu eski hayatımızda vardı. Ama yavaş yavaş artık sosyal imkanlar bunu ortadan kaldırdı. İstanbul'da öyle artık yazın yazlığa, kışın kışlığa gidenler kalmadı.
Eskiden, yani şimdi İstanbul'un yazlığı dediğimiz yerler zaten İstanbul'un kalmadı. İçinde oldu.
Bu Anadolu içinde böyle caridir. Eski bağlar şehirlere birleşti, köyler şehirlere birleşti. Ve yeni bir tatil, yeni bir seyahat kültürü ortaya çıktı. Nedir o? Ücretliler, maaşlılar veya neyse tüccar, iş adamı neyse kendine mahsus ayarladığı günlerde... beğendiği, sevdiği bir yere gidip yazı orada geçiriyor. Bu eskiden beri deniz kenarları meşhurdur. Denize gitmek, hatta bazıları şaşardı. Sıcak havada insan niye tekrar daha sıcak yerlere gider? İşte deniz onu belki. Bu bir kültür teşekkül ettirdi bize.
Bronzlaşmak diye bir kültür vardı. Çıktı.
Evet, denize gitmek, bronzlaşmak, deniz hayatı, deniz kültürü, deniz şeyleri, denize ötelenen işler, deniz münasebetleri, deniz komşuları, deniz arkadaşları, deniz aşkları falan filan. Böyle bir hayat doğdu. Bazıları buna reaksiyon olarak ben dağa gideceğim falan. Kışın Uludağ zaten belli kimselerin şeyinde vardı, kültüründe vardı. Böyle bir kültür teşekkür etti. Buna imkanı olmayanlar veya sosyal hayatı buna uygun olmayanlar da Anadolu'da 1950'den sonra çok yer değiştirme oldu. İnsanlar iş sebebiyle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi yerlere göçtüler, Adana gibi yerlere göçtüler. Memlekette kalan akrabalarını, anne babalarını, sım akrabalarını ziyarete gittiler. Sonra şunu fark ettiler ki, o eskiden işsizlik yüzünden terk ettikleri memleketler aslında bir tatil beldesidir. Hmm. Ağaçlarıyla, sularıyla, yeşillikleriyle, yaylalarıyla.
Hele çocukları da varsa.
Çocuklar için de bir değişikliktir. Ve bunlar artık burayı bir mecburi sıla-i rahim değil de hem sıla-i rahim hem
yazlık.
Tatil yazlık olarak görmeye başladılar. Ve pek çok kişi eski evlerinin yerine yazlıklar yaptılar. Ve hayatımızda böyle bir tatil kültürü teşekkül etti ve hala da bu şekilde devam ediyor.
Dünyada da Türkiye'de de ekonomik açıdan ciddi bir döngü aslında tatil kültürü dediğiniz şey ve Türkiye ekonomisi içinde mesela işte bazı ülkelerle sorunlarımız oluyor. Oradan gelen turistlerin azalması ciddi anlamda sektörde problemlere yol açıyor.
Bazı memleketlerin yegane geçim kaynağı. Bizim gene mühim bir geçim kaynağı. Bizim zamanımızda bacasız fabrika derlerdi turizme.
Bacasız sanayi.
Yani hakikaten pek çok insan ekmek yediği bir husus bu. Ama bazı memleketler sadece ve sadece bundan geçiniyorlar. Yani turizmle geçiniyorlar. Bu da bu işin ne kadar ehemmiyetli bir şey olduğunu anlatıyor. Zaten ekonomi bu demek. Paranın, servetin insanlar arasında yer değiştirmesi.
Yani. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.